Ayrım 11.
Evvelki zamanlarda olduğu gibi gerek duyulduğunda İrlanda'da askeri okulu bitirdikten sonra İngiliz işçiler üzerine salınabilecek büyük ve kalıcı bir orduyu el altında tutmak için İngiliz hükümetinin tek bahanesi İrlanda'dır. Bugün İngiltere'de yaşananlar olsa olsa eski Roma'da yaşanan tüyler ürpertici örneklerle karşılaştırılabilir. Diğer bir halkı köleleştiren halk kendi zincirlerinden kurtulmaya çalışıyor. Böylece uluslararası birliğin İrlanda sorununa ilişkin tavrı tamamen nettir. Birliğin başlıca ödevi İngiltere'de sosyal devrimi hızlandırmaktır. Bu amaçla belirleyici darbeyi İrlanda'da vurmak gerekir. Marx baskıcı bir ulus olan İngilizlerin işçi sınıfının her türlü ulusal baskıya karşı mücadele etmiş ve örgütlenmiş olmasına rağmen İngiliz işçi hareketinin en büyük zaaflarından birinin İngiltere burjuvazisi tarafından İngiliz ve İrlandalı işçiler arasında her fırsatta alevlendirilen ulusal düşmanlık olduğunu kanıtlamıştı. İrlanda ve diğer sömürgeler bizzat İngiltere'nin ilerici gelişmesi önünde bir engeldir. Diğer bir halkı köleleştiren halk kendi zincirlerinden kurtulmaya çalışıyor diye vurguluyordu Marx. Marx'ın proletarya enternasyonalizminin en önemli ilkesi böyle belirlenmişti. 8 Eylül 1867'de Lozan'da enternasyonalin ikinci kongresi toplanmıştı. İngiltere'de enternasyonalin temel dayanağı da hala Trade Union'dı. Genel Konsey'in kongreden 2 ay önce yayınladığı çağrıda, birliğin kuruluşunun 3. yılında uluslararası işçi hareketinin durumunun bir özeti yer alıyordu. İsviçre ve Belçika hariç Avrupa'daki şubeler henüz çalışmalarının karşılığını alamamışlardı. Buna karşılık Kuzey Amerika Birliği bazı eyaletlerde emekçiler için 8 saatlik iş gücü hakkını elde etmişti. Bu büyük bir zaferdi. Marx kongreye katılamadı. Hastalığını aldırmaksızın kapital üzerindeki çalışmasını sürdürüyordu. Genel Konsey'den temsilciler arasında onun dava arkadaşı Ecarius da yer alıyordu. 70'ten fazla kişi toplanmıştı. Çoğunluğu Fransız, İtalyan, Belçikalı delegeler oluşturuyordu. Kongre Genel Konsey'in daimi yerini Londra olarak onadı. Bu Marx ve Engels için çok önemliydi. Enternasyonalin her üyesi için yıllık zorunlu aidat 10 santim olarak belirlendi ve işçi sınıfının sosyal kurtuluş mücadelesinin kendi politik faaliyetiyle kopmaz biçimde bağlı olduğunu teyit etti. İşçiler için politik özgürlüğün kazanılması en birincil gereklilikti. Enternasyonalin 3. yılıyla birlikte sakin gelişim dönemi de sona ermişti. Kongrenin sona ermesinin ardından Jenny Marx, Cenevre'deki yoldaşı Philip Becker'e şunları bildiriyordu. Lozan Kongresi'nin burada bütün basın organlarında ne büyük bir sansasyon yarattığına inanamazsınız. Times gazetesi kongre hakkında her gün haberler yazarak bir yönlendirmeye gittikten sonra diğer gazetelerde kısa haberler yazmakla kalmayıp konuyu onur sorunu kabul etmekten vazgeçtiler ve işçi sorununa uzun başyazılar ayırmaya başladılar. Kongre haberlerine yalnızca günlük gazeteler değil haftalık gazeteler de yer verdiler. Jenny bu mektupta yayımlanan kapitale ilişkin görüşlerini de dile getiriyordu. Eğer Karl Marx'ın kitabını aldıysanız ve benim gibi ilk başlıkların diyalektik inceliklerinin içinden çıkamadıysanız, öncelikle sermayenin ilkel birikimine ve modern sömürgecilik teorisine ayrılmış bölümleri okumanızı öneririm. Sizin de benim gibi bu bölümlerden çok büyük bir zevk alacağınızdan eminim. Elbette Marx toplumumuzun kanayan açık yaralarının tedavisi için kendisini şimdi sosyalist olarak da adlandıran burjuva dünyasının yüksek sesle dile getirdiği hiçbir hazır reçeteye, hiçbir hapa, kreme ya da ameliyat ipliğine sahip değil. Fakat bana öyle geliyor ki en cesur çıkarımlar karşısında dahi durmaksızın günümüz toplumunun ortaya çıkışının doğal tarihsel sürecinden pratik sonuçlar çıkardı ve bu, İstatistik veriler ve diyalektik yöntem yardımıyla hayret içindeki küçük burjuva zihniyetini bu savların baş döndürücü doruklarına götürmek hiç de kolay bir iş değildi. Zor, yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir. Dostluk tanımayan sermaye, Birleşik Devletler'de ve daha dün İngiltere'de bir çocuğun sermayeye çevrilmiş kanıdır. Eğer para yanağında bir kan lekesiyle doğduysa, sermaye her tarafından kan ve çirkef saçar. Kapitalist özel mülkiyetin vadesi dolmuştur. Açıkça söylemek zorundayım ki Yalınlığıyla insanı şaşkına döndüren bu eser beni de sardı ve benim için tarih güneş kadar apaçık bir hale geldi. Kar yağışı cömert bir ressamdır. Kentin görüntüsünü sürekli değiştiriyor. Biçimsiz yarı Asya kenti Moskova kışın güzel ve zarif diye düşünüyordu. Rusya İmparatorluğu'nun ikinci başkentine iş nedeniyle gelmiş olan Petersburg Deri Fabrikası Müdürü Alman Josef Dietzgen. Geniş Vazdvienka'da büyük bir kızakla ilerliyordu. Yanında uzun boylu, hafif kamburu çıkmış, dar omuzlu, bakışları hüzünlü, ağzı hafifçe eğri, yüksekokulu öğrencisi Pyotr Ivanovich Nikolashin vardı. Moskova'da doğup büyümüştü. Fakat birkaç yıldır St. Petersburg'da yaşıyordu. Dietzgen'le burada tanışmıştı ve ona Rusça dersleri veriyordu. Dietzgen tanımadığı bu kente büyük bir ilgiyle bakıyordu. Muazzam bir görüntü dedi kızak Kızıl Meydan'a geldiğinde ve ekledi. Moskova bir doğu kenti. Karla kaplı beyaz yamaçlar, alçak yapıların köhneliğini, pas tutmuş duvarların sefaletini gizliyor, kaldırımların üstünü kapatan karda bozuk ve çirkin yüzeyleri düzeltiyordu. Geniş bir alana yayılmış bir meydanın boşluklarını andıran eğimli ara sokakları ve çıkmaz sokaklarıyla bu beylerin şehri, etrafında toprak gölelerinin yaşadığı köyler bulunan büyük bir çiftlik gibiydi. Dietzgen ve Nikolaş'ın mutfağıyla, özellikle işsiz balıklı böreğiyle ünlü Samarin Oteli'ne yerleşmişlerdi. Dietzgen'in yerleştiği odadan Kremlin'in duvarlarının ve kulelerinin etkileyici manzarası görülüyordu. Moskova'ya geldiği ilk akşamlardan birinde Dietzgen, ileri gelen bir fabrikatör tarafından akşam yemeğine davet edildi. Orada Moskova Bülteni'nin, Moskova Bülteni, Moskovskiye ve Domosti, 1756-1917 yılları arasında yayınlanan en eski Rus gazetelerinden biridir. 1850'li ve 60'lı yıllarda gerici görüşü temsil etti. Redaktör ve Moskovalılar arasında oldukça nüfuzlu biri olan Bay Katkov'la tanıştırıldı. Bay Katkov'un katı bir gerici ve çarlığın gayretli bir uşağı olduğunu Dietzgen Nikolaşin'den duymuştu. Katkov yemekte bir konuşma yaptı. Baylar, korkunç yoksulluğuyla sosyalizm, halkla teması sonucu asillere de bulaşabilecek bir yaradır. Köylülerimiz bugün olduğu gibi birkaç yüzyıl sonra da böyle cahil kalacaklardır. Bu ne yazık ki yaratılışlarında vardır. Kara kemik diyerek onayladı biri. Bizim işimiz sosyal anarşiye fırsat vermemektir. Beyler biz büyük bir misyon için yaratılmışız. Sizi nihilizm ve sosyalizme karşı Haçlı Seferi'ne davet ediyorum. Onların cephelerinde ortaya çıkmayacak hiçbir alçaklık yoktur. Fakat onlar yok olmaya mahkumdurlar. Onların hedefi olumlu bir başlangıç ve organize edici bir güçten yoksundur. Dietzgen tüm dünyadaki gericilerin söylemleri ve düşüncelerinin bu denli benzer olmasına şaşırmıştı. Nikolaşin'den Moskovalı azılı gericilerin lideri hakkında kendisine daha ayrıntılı bilgi vermesini rica ediyordu. Mihail Mikolovich Katkov güne, şık Fransız Jül'ün Tverskaya'daki berber salonunu ziyaret ederek başlardı. İkinci başkentin nüfuzlu şahsiyetlerine özgü kaprisleri ve zaafları Jül'den daha iyi kimse anlayamazdı. Vali, emniyet müdürü ve daha birçok şahsiyet favorileri ve saçlarını güvenle ona teslim ederlerdi. Sivastopol'ün kuşatıldığı günlerde Jül, Kırım Savaşı'ndaki en son gelişmeleri gazetelerden çok daha önce kendi müşterilerine aktarırdı. Bu girişken kuaför iyi bir rüşvet karşılığı hazretlerinin kalem odasında kendisine bir yer sağlayabiliyor ve sosyeteden herhangi bir bayanın salonunda himaye görebiliyordu. Dietzgen'e bu hünerli Moskova kuaförüyle tanışmasını ısrarla tavsiye ediyorlardı. Dietzgen Jül'ün berber salonuna geldi. Perçemli çevik çıraklar, kızgın maşaları, leğenleri ve peçeteleri getire dursun, bu Fransız büyücü müşterisine bir solukta kentteki tüm dedikoduları fısıldadı. Zamoskvoreçye'den hiçbir başarılı memur ya da moda düşkünü birisi, Jül kendisine bir kızın niteliği ya da gerçek çeyizi hakkında rapor vermeden önce evlenmezdi. Jül'ün yönettiği Tverskaya'daki kuaför salonu kendine özgü bir kulüp, borsa danışma bürosuydu. Evlerde hizmet veren nasır kesiciler ve bayan kuaförleri her tür haberi Moskova'ya yayarlardı. Moskovalı memurların ve zengin tüccarların figarosu olan Jül yıldan yıla daha da güçleniyordu. Yine Tverskaya'da kuaför salonunun yakınında görünmez bir sesin düşük bir ücret karşılığı akrabamız bize miras bırakacak mı? Gelir getiren bir yer almak mümkün olacak mı? şarap mahzenlerini keseneye almak mümkün olacak mı? Gelir getiren bir mal alınabilecek mi gibi sorularına yanıt verilen derme çatma İzid'in tapınağı vardı. Diyetsken tıraş olurken Katkov geldi. Tüm ustalar hareketlendi. Jules Katkov karşısında eğildi. Fransızın pembeye boyanmış saçları, özenle boyanmış bıyıkları aşırı bir yardakçılığın ifadesiydi. Katkov önde gelen bir insandı. Etkin bir gazetenin yazı işleri müdürü olarak kent kamuoyunu, köpek meydanı ve Tverskaya çevresindeki çiftlik sahiplerini yönlendiriyordu. Bir zamanlar saray gençliğinin özgürlükçü heveslerine önem veren de Katkov'dan başkası değildi. Fakat çiftlik sahipleri bu özgür düşünce eğilimine son verdiler. Bu tehlikeli bir oyundu. Katkov sakin, elverişli bir yer, bir malikanecilik hayal etmeye başladı. Bu düşü gerçekleşti. Hem çiftliğe hem de çalışmalarını sürdürebileceği geniş salonları bulunan bir eve kavuştu. Moskovalı gericilerin kasvetli salonları onu da cezbetmişti. Moskova bülteni Moskova'nın isteklerini yansıtıyordu ve St. Petersburg bürokrasisi zaman zaman isterikleşen, zaman zaman da yapmacık bir tondaki bu isteklere uyuyordu. Bu ta eskilerden beri var olan Rusya soylularının ve zenginleşen tüccar sınıfın sesiydi. Gazetede dönemin hatları en ince ayrıntılarına dek çiziliyordu. Moskova Diyetsken'e her geçen gün daha iç karartıcı ve itici gelmeye başlamıştı. Kentin zengin bölgeleri bir avarelik içindeydi. Tüm sürüngenler tok bir yaşamın düzgün sularında besleniyorlardı. Gelenekler köhneleşmiş, eskiye özgü bilgelik yozlaşmıştı. Bir zamanlar yüce kabul edilen olgular şimdi alayla ve şaşkınlıkla karşılanıyordu. Zengin ve soylu Moskova, inatçı bir taşralı gibi yeniliklere karşı çıkıyor ve tam bir paçavra manzarası sergiliyordu. Uzun sakallı, gocuklu ve yağlı çizmeli panslavcılar büyük bir coşkuyla eski zamanları savunuyorlardı. Akşamları otelin iyice ısınmış odasında Pyotr Ivanoviç Nikolaşin kendisini pür dikkat dinleyen Diyetsken'e gericiler ve kendisine iğrenç gelen Slavofiller. Slavofiller Rusya'da 19. yüzyılın 40 ve 50'li yıllarında Rusya'nın gelişimini eski değer ve kurumlara bağlılıkla mümkün gören gerici düşünce akımı. Hakkındaki düşündüklerini açıkça anlatıyordu. Ayaklanmayı büyük bir gaddarlıkla bastırarak Polonya'yı parçalayan bunlardır. Moskova bültenine alkış tutan, kalemiyle Polonya'nın yaralarına tuz basan Katkov'u besleyen onlardır, diyordu öğrenci, iri dudaklarını büzüp uzun kollarını her iki yana açarak. Şımarık soylu sınıfının ve milyoner tüccarlarının Moskova'sı monarşinin çok sağlam bir dayanağı oldu. Her şeye muktedir Katkov ise gözü dönmüş gericilerin tumturaklı laflar eden politik strateji uzmanı. Liberalizmin başjurnalcisi, ifşacısı ve kahiniydi. Fakat uyuşuk Moskova'nın ve Moskova bülteninin huzuru yok. Çalışkan redaktörü uyku tutmuyor. Nihilizm her yere sızmış durumda. Fundalıkla kaplı meydanların, kilise kapısına kadar dayanan yeşil çıkmaz sokakların sakinleri için korkunç bir felaket. Nikolaşin acı ve hüzünle gülüyordu. Neşeden ortaya çıktı nihilizm. Ne Hitrovka'dan ne de Smolenski pazarının çevresindeki batakhanelerden doğdu. Orada sonsuz bir cehalet var. Tüm kentin hüznü, yoksulluğu, acısı orada ortaya çıkıyor. Orada insanlar vahşi hayvan çılgınlığıyla birbirine saldırıyorlar. Çünkü onların bir parça ekmek kadar dahi değeri olmayan yaşamlarından başka yitirecekleri bir şeyleri yok. İşsizler yani. Eski toprak köleleri, ağızları yaşadıkları acılardan yanan, yaşamın bir ağ gibi hareket etmelerini engellemesinden dolayı ayyaş olan küçük zanaat erbapları, farklı yaşlardan evsizler orada bir sığınak bulmuşlardı. Onlar tehlikeli değil. Katkovlar polisin onlarla başa çıkabildiğini söylüyor. Hayır, tehlike Moskova'ya, başkentin başka yerlerinden ilerliyor. Anlatın, anlatın Bay Nikolaşin, ben tüm bunları Almanya'daki arkadaşlarıma anlatacağım diye teşvik ediyordu Diyetsken, güzel konuşan öğretmenine. Keskin gözlü Katkov toplarını Strasny bulvarındaki Moskova bülteninin yazı işleri odasından Bronaya'daki dar ahşap evlere ve Krasnaya Presnia'daki karanlık kulübelere doğrultuyor. Çok uzağa nişan alıyor. Katkov'un emriyle jandarmanın jopu öğrenci mahalleleri arasından geçerek ayaklanan köylülerin, işçilerin kafasına inmek zorundadır. Çoğunluğunu taşralı yoksul küçük memur çocuklarının oluşturduğu Moskovalı öğrenciler, sokaklarının birbirine çimenliklerle bağlı olduğu Bronaya ve Palaşevski arasında barınıyorlardı. İlkbahar ve sonbaharda buralar bir türlü kurmak bilmeyen boz bir çamurla kaplı olurdu. Yazın toz insanın gözlerini yakar, kışınsa kar inişli çıkışlı tümsekler oluştururdu. Öğrenciler yabancı modaya uygun olarak saçlarını omuzlarına kadar uzatır, geniş kenarlı şapkalar, geniş omuzlu paltolar giyerler ve gözlük takarlardı. Diyetsken ve Nikolaşin Moskova caddelerinde uzun süre gezdiler. Geçenleri merakla izlediler. Küçük fabrikalardaki ustalar ve işçilerin köy usulü yaşadığı Pakrovskoye, Preobrashenskoye ve Semyonovskoye'deki varoşları da dolaştılar. Fabrika çalışanları genellikle yemekhanede toplanıyorlar ve geç saatlere kadar söyleşiyorlardı. Öğrenciler de sık sık bu söyleşilere katılıyorlardı. Katkov'a göre nihilizm toplumun bu iki kesimini zehirliyor, Moskova ve tüm Rusya'nın refahını tehdit ediyordu. Moskova bülteni bunu sürekli yineliyordu ve İngiliz kulübü ile Soylular Meclisi'nin müdavimleri de aynı düşüncedeydi. Nihilizm dalgalı kızıl saçları ve güçlü kollarıyla Moskova'nın üstüne yürüyor diye şaka yapıyordu Nikolaşin. Polisler öğrencilerin tepesindeydi. Düzen karşıtı en küçük bir hareket üniversiteden atılmaya neden oluyordu. Fakat tüm bunlar Katkov'a yetmiyordu. Çanlar çalıyor, insanları Tanrı'ya duaya çağırıyordu. Sokaklarda Zamoskvoreçyeli tüccarların gittikçe sayıları artan evlerinde ve köhne soylu saraylarında aynı derecede arzulanan kaçık, isterik kadınlar birilerinin ayaklarına kapanarak, kırıtarak, bağırarak yürüyorlardı sokaklarda. Bu uyanık cehalet ve korku tüccarlarından Moskova'da yüzlerce vardı. Bunlar öğrencilere ve fabrika ustalarına göre karınları tok ve rahat yaşarlardı. Onlar için evler yaparlar, kendilerine cömertçe hediyeler alırlar, saygıyla toprağa verirlerdi. Yine bu yıllarda Moskova'da ticaret gelişiyordu. Zamoskvoreçye bölgesi güçleniyordu. Artık Kırım Savaşı'ndan zenginleşmiş aracılar ve tüccarların paralarıyla yapılmış yeni çanlar çalıyordu. Soyguncular sınırsız zenginleşiyorlardı. Protesto eden düşüncelerin tamamen terk ettiği, Katkov'un eski zaman Moskova soyluları gibi evinin etrafında salatalık ve lahana yetiştirdiği, soğuk evlerde artık yıpranmış toprak köleliği çağının yok olduğu kent, Moskova sanki donmuştu. Katkov, emekli başkentin bu sakinliğine inanamıyordu. Bu muydu Moskova? Diyetsken'in geldiği gün Petrovski Parkı yakınlarındaki bir mağazada bir provokatör öldürülmüştü. Bronaya'da Neçayev taraftarı öğrenciler terk edilmiş ve duvarları çatlamış bir soylu konağında karargah kurmuşlardı. Çerkesov'un kitapçı dükkanında devrimciler toplanmıştı. Nikolaşin yer altındaki gizli toplantıya giderken az kalsın pusuya düşüyordu. Çok sayıda öğrenci gizli derneklere üye olmuşlardı ve tutuklanmaya, mahkeme huzuruna çıkmaya, sürgüne, Zabaykal'da tek başına ölmeye hazırlardı. Tüsvetnay bulvarında Cehennem adlı loş bir restoranda bir grup devrimci toplanmıştı. Burası uzun süre polisin dikkatini çekmemişti. Moskova'daki işlerini bitiren Diyetsken, Rusya'yı terk etmek ve Almanya'ya dönmek üzere Peter Nikolaşin'le birlikte St. Petersburg'a döndü. Diyetsken, Nikolaşin'i kendisiyle birlikte yurt dışına çıkmak için ikna etmeye çalışıyordu. Fakat Nikolaşin'in başka planları vardı. Üzerinde al bayrak dalgalanıncaya dek yurdumda kalmalıyım. Bu bayrağa özgürlük, eşitlik ve kardeşlik yazılmalıdır, diyordu öğrenci, Rusya'nın geleceğini yüksek sesle düşlediğinde olduğu gibi tunturaklı bir üslupla. Nikolaşin Rusya'da kaldığı süre boyunca Diyetsken'e Rusça öğretmeye çalıştı. Sık sık konserlere ve tiyatrolara gittiler. Rus sanatının ulaştığı düzey Alman'ı şaşırtıyordu. Çaykovski ve Mussorgsky gibi üstün yetenekli müzisyenlerin daha önce bilmediği eserlerini duyuyordu. Doğrusu Joseph Diyetsken kompozitörlere fazla değer vermezdi. Hegel'i okuyup iyice inceledikten sonra bu sanatın anlamsız olduğuna ilişkin ondan ezberlediği sözleri tekrarlıyordu. Ancak sık sık gittiği Rus müziği konserlerinden başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz ölçüde zevk alıyordu. Melodinin sözsüz dili günden güne onun için daha anlaşılır olmuştu. Hayır diyordu o, Hegel haksız, enstrümantal müziğin düşünce içermediği doğru değil.
Dieskin resim sanatını seviyordu ve Rusya ustalarıyla şaşırtmıştı onu. Resim galerilerinde geçmişin sanatından çok yaşamı olduğu gibi cesaretle canlandıran genç ressamların sergilerinde gördüklerine hayran kalmıştı. Başkent tiyatrolarında Ostrovski'nin muhteşem piyesleri, Serov ve Dargomirski'nin operaları sergileniyordu. Lev Tolstoy Savaş ve Barış'ı bitirmişti. Kitapçı rafları adlarını daha önce kimsenin bilmediği Gonçarov'un, Dostoyevski'nin yeni yapıtlarıyla doluydu. Bu da ne diye şaşkın şaşkın soruyordu Dietzgen Nikolaşin'le söyleşirken. Düne kadar insanların çoğu zincire vurulmuş, köle olarak yaşayan bir ülkede sanat nasıl da gelişiyor? Halkınız ne kadar güçlü ve yetenekli? Evet dedi Peter Nikolaşin. Yeraltının derinliklerinde gözü pek özgürlükseverler, halkın hakları için mutlakiyete karşı mücadele ediyorlar. Rusya gericiliğin kıskacına sıkışmış durumda ama esin perileri koro halinde onların çevresinde dolanıyor ve yurttaşlarına cömert davranıyorlar. İnsanlar yeni kitaplarla, tablolarla, operalar ve senfonilerle sevinmeye daha fırsat bulamamışken yeni isimler ve umutlar doğuyor. Ülkenizde onun hazinesi olan insanlarıyla gururlanın delikanlı. Bu karanlıkta onlar bu kadar yaratıcıysa, ışık ve mutluluk tüm Rusya'yı sardığında kim bilir ne olur, diyordu Dietzgen. Liza Krasotski kızıyla birlikte İngiltere'ye hareket ediyordu. Yıllar geçtikçe Liza tanımadığı insanlarla ilişki kurmakta ne kadar güçlük çekiyorsa, büyümekte olan Asya'da o kadar kolay kaynaşıyordu. Bu neşeli, güler yüzlü kız hiç de güzel değildi. Ama dolgun dudakları ve yuvarlak çenesindeki hoş gamzesi, kalkık burunlu yüzündeki zeki ifadeyle karşısındakinde sempati uyandırıyordu. Trende Asya birkaç yolcuyla tanıştı. Onlardan biriyle öyle iyi arkadaş oldu ki annesinden onu kendi kompartımanlarına davet etmesini rica etti. Bu iri yarı uzun boylu oldukça sempatik birisiydi. Düşünce ve duygu yüklü derin siyah gözleri Liza'ya Goethe'nin portresini anımsatan çıkık alnı özellikle çekiciydi. Ayrıca hayranlık uyandıran melodik ve metalik bir sesi vardı. Yeni tanışının bir Alman olduğunu öğrenince Liza Renli olup olmadığını sordu. Doğru, Renliyim. Herhalde tüm Renliler gibi genizden konuştuğum için nereli olduğumu çıkardınız. Kendimi tanıtmama izin verin lütfen. Soyadım Dietzgen. Josef Dietzgen, arkadaşlarınız arasında hemşehrilerim olmalı. Güzel eyaletinizden çok kişiyi tanıyordum ve geçenlerde bunların en yetenekli olanlarından birini tanıma şansına kavuştum. Eğer bir sır değilse kimdir o? Doğrusu çoktandır memleketimde değilim. Sözünü ettiğim kişi sürgünde ve Londra'da yaşıyor. Bu çok ünlü bir bilim adamı ve devrimci. Yoksa siz başka bir ideolojik gruptan mısınız? Hayır dedi Dietzgen yumuşak bir ses tonuyla. Ben de eski bir isyancıyım. Hiç de öyle görünmüyorsunuz. O kadar soğukkanlısınız ki. Anne dedi Asya söze girerek. Benim okuduğuma göre volkan patlamadan önce sessiz ve sakin görünür. Doğru diye canlılıkla yanıt verdi Dietzgen. Dietzgen'in yüzünde öyle yapmacıksız bir iyilik ifadesi belirdi ki Liza Dietzgen'in ilk uyandırdığı oldukça olumlu ifadeye tamamen inandı. Yolculuklardaki tanışıklıklar çok çabuk kurulur ve sonradan nasıl devam edeceği hiç belli olmaz. Bazen küçük bir istasyon gibi görünüp kaybolarak yolculukla birlikte sona erebilirler ama bazen de uzun yaşam yolculuğunun sonuna dek sürebilir. Tren batıya doğru yol alırken Liza, Dietzgen hakkında pek çok şey öğrendi. Dietzgen geçmişte sıradan bir deri işçisiydi. Düşünün. Ben sizin en azından bir felsefe profesörü ya da bir ekonomist ve her halükarda bir burjuva olduğunuzdan emindim. Yalnızca dış görünüşünüz değil, tavırlarınız, hatta en önemlisi konuşmanız, düşünceleriniz derin bir bilginin ifadesi diye itiraf etti Liza. Şimdi böyle proleterler de var. Ben oldukça azimli ve gayretli, kendi kendini yetiştirmiş biriyim. Bilimsel kitaplar ve makaleler yazıyorum. Daha bir süre önce dahiyane bir yapıttan çok etkilendim ve bir eleştiri yazdım. Size örneğin kapitalin nereden elde edildiği gibi bilimsel konular, incelemeler ilginç gelmiyor mu? Siz Doktor Karl Marx'ın yapıtından mı söz ediyorsunuz? Dietzgen şaşırdı. Madam, siz bu büyük yapıtı biliyor musunuz? Yazarını dahi tanıyorum. Adını vermeden bir sürgünden söz ederken kastettiğim oydu. Sizin sesiniz ve telaffuzunuz bana Marx'ı anımsattı, dedi Liza.